Beyefendi, Rüstem Ağa postaneden şimdi geldi. Küçük hanımdan mektup yokmuş. Olsa biz getirmez miydik demişler. Bir kere de veli gitsin Şükran. Sarışın, müvezzi, bahşiş almak için Aliye'nin mektuplarını kendi getirmek ister. Onu bulsun da sorsun. Belki cebinde kalmıştır. Şükran kapıdan çıkarken Sezai Bey seslenerek kızı çevirdi. Bana bak kızım, eğer mektup yoksa şu telgrafı versin. Sezai Bey telaşında pek de haksız değildi. İki uzun haftanın içinde Aliye'den bir tek telgraf almıştı. Kızının soluklarıyla bile mukayyet olan, yani kayıtlanmak, önem verip üstüne düşmek. Mukayyet olan Sezai Bey için bu büyük bir kederdi. İhtiyar baba kızına ait işlerde çok hisli ve becerikliydi. Bir kere de Selma'ya mektup gelip gelmediğini sormayı düşündü. Evvela telefonla anlamak istedi fakat yüz yüze konuşmayı daha münasip görerek vaktin geç olmasına rağmen hemen yola çıktı. Selma biraz iyileşmiş olmakla beraber henüz sokağa çıkamıyordu. Sezai Bey hava kararırken Doktor Hüsnü'nün evine girdi. İçinde kızının sevdiği bir vücuda yakın olmaktan gelen müphem bir sevinç vardı. İhtiyar diplomatın bu vakitsiz ziyareti Selma'yı meraka düşürmüş olacak ki koşarak salona geldi. Fakat bir dakika sonra Doktor Hüsnü karısını takip edince Sezai Bey'in içindeki sevinç silinir gibi oldu. Ne olsa Hüsnü'nün yanında Selma ile olduğu kadar rahat konuşamazdı. Nitekim bu yarı yabancı mevcudiyetin icap ettirdiği ilk yalanı söylemeye mecbur oldu. İstanbul'da biraz işim vardı da seni de çoktan görmedim. Geçerken uğrayıverdim Selmacığım. Sezai Bey o kadar üzgün ve haraptı ki esas mevzuya temas etmek için sözünü daha fazla döndürüp dolaştıramayacağını anlayarak Aliye'den de iki haftadır mektup alamıyorum. Belki sana yazmıştır, dedi. Selma zaten dert yanmaya bahane arıyordu. Nerede beyefendi? Gitti gideli iki mektup aldım, o kadar. Onlar da bilseniz ne kadar sathi şeyler. Fakat Selmacığım, bu sükutunun beni ne kadar üzeceğini o bilir. Pek mühim bir mecburiyet olmadıkça beni ihmal etmez. Hasta olmasın da. Belki imtihan hazırlıkları yüzünden yazamamıştır. Evet, telgrafında öyle diyor ama madem ki izahat vermiş, o halde niçin endişe ediyorsunuz? Ben onun el yazısını görmedikçe müsterih olamam ki. Yani rahat ve huzurlu. Müsterih olun efendim. Profesör Kerim Bey orada. Belki Aliye Hanım'ın mektuplarını ihmal etmesinin sebebi budur. Salonda patlayan bu bomba Doktor Hüsnü'nün dudaklarından fırlamıştı. Sezai Bey de Selma da onun rengi uçmuş yüzüne hayretle baktılar. İnsan nasıl istemeyerek, hatta farkında olmayarak avurdunu, dilini ısırır yahut kaza ile parmağına iğne batırır, ayağını bir tarafa çarparak canını acıtırsa, Doktor Hüsnü de hiç farkında olmayarak dudaklarından kaçan bu cümleyle kendi kendini iğnelemiş, canını yakmıştı. Fakat o bu cümleyle yalnız kendine değil, karşısındakilerin de canını yakmak üzere olduğunu hissederek sözünü çevirmek, uyandırdığı şüpheyi silmek istedi. Demek istiyorum ki profesör Almanya'da bulunuyor. Belki oğluna uğramıştır. Aliye Hanım Feyzi ile aynı pansiyonda olduğu için hatırıma böyle bir ihtimal geliverdi. Sen zaten her şeye esrarengiz bir mahiyet vermeyi seversin. Hem ben profesörün bir oğlu olduğunu yeni öğrendim. Sen nereden biliyorsun? Ben profesörü 12 senedir tanırım. Hususi hayatını da az çok bilmem tabii değil midir? Bu daha ziyade Aliye'nin hususi hayatı sayılır. Onun profesörün oğlu ile aynı pansiyonda olduğunu ben bilmiyorum da sen nereden biliyorsun? Aliye mektuplarında böyle bir arkadaştan bahsetmiyor. Kimden duydun bunu? İşte bu sual yamandı. Hüsnü bu seferki çamı nasıl doğrultacaktı? Karısı sorgusunda çok haklıydı. Şimdi ne yapacak? Bu ikinci hatayı nasıl tamir edecekti? Cesur ve pervasız olmaktan başka çare yoktu. Doğruyu söylüyormuş gibi tam bir yumuşaklıkla. "Bilmem, sen söyledin galiba," dedi. "Ben nasıl söylerim bilmiyorum ki." "Zannederim ben söylemiştim Hüsnü Bey." Karı kocanın korkunç bir mahiyet almak üzere olan konuşmalarına Sezai Bey'in bu yalanı derhal sükunet getirdi. Hüsnü aynı soğukkanlılıkla cevap verdi. "Evet beyefendi, galiba sizden duymuştum." Sezai Bey kızına ait en ufak bir havadisi değil Hüsnü gibi yeni tanıştığı bir adama, hatta en yakınlarına bile söylemek ihtiyadında değildi. O halde genç doktor bunu kimden duymuştu? Eğer bu adam sözünde samimi ve hüsniyet sahibi olsaydı, bir yalana dört elle sarılmaz, karısının sorgularına doğru ve tabii cevap verirdi. İhtiyar babayı Hüsnü'nün bu hareketi büsbütün telaşlandırmış durmuştu. Halbuki doktor Hüsnü pervasızdı. Sezai Bey'in vaziyeti idare etmek için söylediği yalanın içine bir sipere sığınıyormuş gibi yerleşmiş ve benimsemişti. Korkusuz ve emin görünüyordu. Fakat onu da korkutan bir isim vardı. Kerim Bey. Feyzi'den hiç korkmuyordu. İçli bir kız gibi histen ibaret olan bu genç çocuğun sarışın başı Ali'ye için bir tehlike teşkil etmezdi. Hatta Feyzi onu sevse, çılgın gibi sevse de Hüsnü gene ondan korkmazdı. Genç doktor acayip bir hisle hep profesörden, hep ondan korkuyordu. İşte bu kemirici kıskançlıktır ki Aliye'nin hayatını tecessüse ve az evvelki müthiş cümleyi söylemeye sevk etmişti. Aliye'yi unutmaya karar vererek Selma ile evlenen bu adam, kızın İstanbul'dan uzaklaşmasından hasıl olan şiddetli bir aksulamelle, yani tepkiyle, gece gündüz hisleriyle baş başa cenkteydi. Fakat bunun boş ve faydasız bir mücadele olduğunu da biliyordu. Zira yenmek istediği bu aşka çoktan yenilmiş, bu kuvvet bütün varlığını çoktan ezip istila etmişti. Hüsnü duygularını o kadar teksif etmişti ki Aliye'yi uzaktan takip ediyor, ona ait en küçük bilgiye kendine ait bilgilerden mürekkep uzun bir silsile ilave ediyor, bir hiçten neler buluyor, en ufak bir şüphenin üstüne bir hayal kulesi kuruyordu. Sonra akrabasından bir gencin Berlin mektuplarının yardımı da ona az çok bir şeyler öğretiyordu. Sezai Bey'in vaziyete ustalıkla el koymasına rağmen Hüsnü'nün az evvel fırlattığı taşın akisleri hala salonda çınlıyordu. O bu manalı sözü ile ne demek istemişti? Maksadı Sezai Bey'in kızını kötülemekse halindeki asabiyet neydi? Kerim Bey ile Ali'ye tanışmış olsalar bile bu münasebetin böyle manidar, yani dolaylı olarak bir şey anlatmak isteyen, ima eden bir hükümle ne alakası vardı? Doktor Hüsnü karısıyla Sezai Bey'in için için sıraladıklarından şüphe etmediği bu suallerin manevi tazikiyle gittikçe meşgul, müşkül vaziyette kaldığını hissediyordu. Selma uzun bir muhakemeden, yani bir konuyu dikkatle inceleme, iyice düşünmeden sonra kocasının bu imalı sözünü her fırsatta Aliye'ye hücum edişinin yeni ve çirkin bir cephesi olarak kabul etti. Sezai Bey ise Hüsnü'nün duygularını bir erkek duygusuyla düşünerek genç doktorun kızına olan alakasını açıkça görmüş ve bahsi kapatmak için de karı ile kocanın arasına girmek lüzumunu duyarak o yalanı uydurmuştu. Ayrı ayrı düşüncelerin pençesinde olan bu üç insan Artık aynı mevzuya dönmek değil, herhangi yeni bir bahse giremiyor, hatta iyice çöken karanlığa rağmen lambaları açarak birbirlerinin yüzünü görmek cesaretini bile gösteremiyorlardı. Selma, kocasının Aliye'yi kötülemek istediğini zannetmek de hiç de haksız değildi. Zira o, bu kızdan her fırsatta nefretle bahsederdi. Gerçekten Hüsnü, sahip olma ihtimali olmadığı bu vücuda sonsuz bir kinle haristi, yani hırslı. Bu yüzdendir ki aşkının yanı başında daima menfi, haşin, soğuk bir düşman kuvvet buluyor, hoyrat ve vahşi sevgisi daima nefretli bir alaka suretiyle tecelli ediyordu. Aliye ile Hüsnü o kadar ayrı insanlardı ki, Selma kocasının bu kıza karşı olan nefretinin altında kuvvetli bir sevgi olduğunu hatırına bile getiremezdi.